İkinci ayrım.
Hemen belirteyim ki Kanal D'nin gençlerin önünü açma ilkesi ve onları eğitme iddiası son derece olumlu. Keşke her kurum elemanlarını eğitse. Keşke her kurum elemanlarının önünü açsa. Üstelik yine Kanal D'nin Uğur Dündar ve Haluk Şahin öncülüğünde yürüttüğü haberleri şiddetten arındırma kampanyasını bütünüyle desteklediğimi belirtmeye bilmem gerek var mı? Keşke bütün kanallar buna uysa. Anchor person ya da daha geleneksel deyimiyle anchor man nedir ne değildir? Türkiye'de bu işi kimler yapabilir ya da kimler yapıyor? O da ayrı bir yazı konusu. Anchor man. Benim pazartesi günleri yayınlanan aydınlanma köşesi de perşembe günleri yayınlanan medya notu köşesi de meslektaşlarla ya da ilgililerle olan tartışmalar sonunda pehlivan tefrikalarına döndü. Aslında Türkiye'de kimsenin kendinden başkasını okumadığı ve dinlemediği bir sağırlar ve körler diyaloğu içinde bunaldığımızı ve benim de sık sık bundan yakındığımı düşünürseniz, sütunumu karşı görenlere ya da farklı düşüncelere açmamın ve bunlara, terbiye ve nezaket çerçevesinde kendi görüşlerimi daha ayrıntılı biçimde açıklayarak yanıt vermemin nedeni ortaya çıkar. Cumhuriyet gazetesini ve bu gazetede köşe yazısı yazmayı çok ama çok önemsiyorum. Makalelerimi genellikle 3 günlük bir süre içinde yazıp, okuyup, düzelterek, dinlendirerek ve yeniden okuyup düzelterek, yani çok uğraşarak yazıyorum. Bugün de 2 hafta önce benim Serap Ezgi için yazdığım bir eleştiri yazısına karşılık, Haluk Şahin'in ve Uğur Dündar'ın geçen hafta bu sütunda yer verdiğim görüşleri üzerine bazı düşüncelerimi sizlere aktarmak istiyorum. Benim başarılı bir spikerden kötü bir muhabir yaratmayın mealindeki eleştirime karşılık, Haluk Şahin ve Uğur Dündar, biz artık bu spiker muhabir ayrımını kaldırıyoruz. Haberi hem yaşayan hem de aktaran anchor person yani anchor man kavramına uygun adam yetiştiriyoruz yanıtını vermişlerdi. Anchor man teriminin Türkçe'de karşılığı yok. Kök olarak spordan türemiş bir terim. Güvenilir adam demek. Takım halinde yapılan yarışmalarda en son yarışarak takımının yazgısını belirleyen sporcu için kullanılan bir deyim. Genellikle de takım dayanışmasının, takım halindeki uyumun ve karşı takımla rekabetin en güzel örneği olan bayrak yarışında en son koşan adama verilen sıfat. Televizyon haberciliğinde kullanılışı ise üç ayrı kavramın birleşmesinden oluşuyor. Hem haber akışından sorumlu yani bizdeki deyimiyle haber müdürü veya genel yayın müdürü olacaksınız, hem kendi oluşturduğunuz haberleri sunacaksınız, hem de bu özelliklerinizle kamuoyu sizi güvenilir kişi olarak kabul edecek. Yani anchorman, oluşturulmasını ve akışını belirlediği haberleri bizzat sunan, kimi zaman da yorumlayan ve güvenilir imajı olan kişidir. Bu tanımda hemen tartışılmaya başlanacak olan kavram, tarihsel ve sportif olarak deyimin temelinde yatan güvenilirlik özelliğidir. Bazı meslektaşlarım güvenilirlik kavramını bu tarifin dışında bırakarak, anchor man'i sadece haberleri oluşturan ve sunan kişi olarak da tanımlayabilirler. Ama unutulmasın ki güvenilirlik zaten önce haberleri oluşturan ve sunan kişinin, sonra bu kişiden yansıyan bir biçimde ana haber bülteninin, daha sonra da ana haber bültenine bağlı olarak o kanalın reytingini belirleyen en önemli öğelerden biridir. Batı'da anchorman'in en güzel örneği Walter Cronkite adlı bir haberci, sunucu, yorumcu idi. Bizdeki en güzel örneği de Ali Kırca'dır. Sadece haberleri oluşturan grubun lideri ve onları sunan kişi olarak değil, aynı zamanda güvenilirlik imajı ile de tam bir anchorman'dir Ali Kırca. Ayrı bir haber anlayışını ve çok farklı bir sunuş biçimini yansıtmakla birlikte Reha Muhtar da bir anchorman'dir. Uğur Dündar, Fatih Altaylı'nın bu konuda bir kampanya bile açmış olmasına karşın haberler açısından anchorman'liğe soyunmamış, bu niteliğini sadece kendi hazırladığı ve sunduğu Arena programına hasretmiştir. NTV'de Nuri Çolakoğlu ile Tayfun Ertan, Interstar'da da Ufuk Güldemir, kendi hazırladıkları haberleri sunmayan, yani anchorman olmayı tercih etmeyen yöneticiler arasında. Aslında belki anchorman deyimi yerine anchor person terimi kullanılmalı. Çünkü bu işi kadınların da yaptığını belirleyen cinsiyetsiz bir terim anchor person. Evet, şimdi gelelim TRT kökenli spikerlerimiz ile güzellik yarışmalarından ya da defile podyumlarından derlenmiş kız çocuklarımızın anchor person olma yeteneklerine. O da haftaya. Güvenilir sunucu mu, dümenci mi? Benim yetenekli bir spikerden kötü bir muhabir yaratmayalım biçimindeki yazıma, Haluk Şahin ve Uğur Dündar'dan gelen tepkiler üzerine gelişen anchor person kavramının tartışmaya açılması, medyadaki yönetici dostlarında katkılarıyla anlam kazanıyor. Önce Interstar'ın haber yöneticisi olan Ufuk Güldemir'in bir katkısına değinmek istiyorum. Geçen hafta Anchorman üzerine yazdığım makale hakkında sohbet ederken Güldemir haklı olarak bir noktanın altını çizdi. Amerika'daki örnekler açısından Anchor Pearson'ın haber müdürü ya da genel yayın müdürü gibi bir işlevi olmaktan çok, haber değerlendirmesinde sözü geçen güvenilir bir sunucu olduğu gerçeğini vurguladı ve Walter Cronkite gibi, Peter Jennings gibi anchormanların üzerinde haber merkezinin yönetimi açısından en az 2-3 kademe daha bulunduğunu hatırlattı. Güldemir de aynen Şahin gibi Amerika'da bu işin eğitimini görmüş değerli bir medya yöneticisidir. Bu açıdan bana yaptığı uyarı çerçevesinde bizim medyada Ali Kırca ve Reha Muhtar gibi haber müdürü niteliği taşıyan dostların Amerika örneğinden saptığını ve bir yenilik olarak Türkiye'de çok daha güçlü bir anchor person kavramını uygulamaya aktardığını belirtmeliyim. Aman Peter Arnett'in başına gelenleri unutmasınlar. Tabii bu çok güçlü anchor person anlayışının o kanallara ne getirdiği ve ne götürdüğü zaman içinde ortaya çıkacak. Bu konudaki kuramsal tartışmaları bir başka yazıya erteleyerek, şimdi gelelim bizim medyadaki spikerlerden anchor person yaratma işine. Önce bizim ekranlardaki spikerler ya da sunucular nereden geliyor ona bakmak gerek. Bu çocukların bir bölümü TRT kökenli. Dolayısıyla en azından düzgün Türkçe konuşma gelenekleri var. TRT hala en iyi Türkçe konuşulan kanallara sahip. Bu vesileyle Sezar'ın hakkını Sezar'a, TRT'nin hakkını TRT'ye verelim. TRT kökenlilerin dışındaki spiker ve sunucular çok değişik yerlerden geliyor. Ne yazık ki bunların bir bölümü görüntüye verilen önem yüzünden, podyumlardan ve yarışmalardan derlenmiş güzel ama bırakın doğru dürüst Türkçe konuşmayı, okudukları metinlerin bile anlamını kavramaktan aciz çocuklar. Bu çocukları anchor person olarak eğitmeye çalışmak umutsuz bir çaba. Nitekim bazı programların skandal niteliğine dönüşen kalitesizliği, bu çocuklara sunuculuk ya da anchor person görevi verilmiş olmasından kaynaklanıyor. Aslında TRT kökenli düzgün spikerleri bile anchor person olarak kullanmaya çalışmak büyük riskler taşıyan bir girişim. İşin doğrusu bu mesleğin asıl kaynağı olan muhabirlik kurumunu öne çıkarmak ve illa bir eğitim verilerek anchor person yetiştirilecek ise bu çabayı muhabirler üzerinde odaklaştırmak ve onların önünü açmak. Bizim öğrencilik zamanımızda bir argo deyim vardı. Sınıfın en tembeline dümenci denirdi. Üstelik bu terim sadece öğrenciler tarafından değil, hocalar tarafından da kullanılırdı. Biliyorsunuz, kürek yarışlarında dümenci çok önemli bir kişidir. Bir anlamda takım kaptanıdır ama kayığın ya da kürek yarışı deyimiyle futanın en arkasında oturur. Argo dili bu sporcunun oturduğu yeri vurgulayarak en arkada olan konumunu almış, kendine özgü mantığı ile sınıfın en tembeli kavramı ile eşleştirmiş. Şimdi diyeceksiniz ki bunun konumuzla ilgisi ne? Dümenci teriminin konumuzla ilgisi, anchorman teriminin İngilizce'de güvenilir adam ya da stüdyoda dış bağlantıları da kurarak bir haberi okuyan, açan ve yorumlayan güvenilir sunucu anlamına gelmesi yanında, Amerikan argosunda sınıfta not ortalaması en düşük olan öğrenci yani dümenci manasında da kullanılmakta oluşundan geliyor. İşte ben sadece Türkçenin değil aynı zamanda Amerikan İngilizcesinin de dil oyunlarına başvurarak diyorum ki televizyonlardaki yöneticiler aman dikkat etsinler spikerleri anchor person yapacağım diye güvenilir sunucu yerine bir sürü dümenci üretmesinler. Okuyucudan okura teknolojinin dilde zorladığı değişmeler. Fax ve e-posta ile gelen okur uyarıları gerçekten çok ilginç noktaları vurguluyor. E-posta adreslerimi bir kez daha yazıyorum. emre.kongar@yildiz.edu.tr veya post@remzi.com.tr. Gazetenin faks numaraları ise 0212 513 85 95 ve 0212 513 90 98. Faks çekildiği ya da remzi.com.tr'ye e-posta atıldığı zaman mutlaka Emre Kongar'ın dikkatine diye başlık koymanız gerek. Önce doğrudan bana yönelik bir eleştiriyi belirtmek istiyorum. Aslında birden çok var ama bugünlük çok önemli bir tanesini seçtim. Okur ve okuyucu ayrımı yapan okuruma teşekkür ederim. Gürsel Öztürk, okuyucu ile okur terimlerini birbirine karıştırarak, okurlarıma yanlış olarak okuyucularım dediğimi belirtiyor. Öztürk'e göre okuyucu sadece çeşitli görsel ve işitsel kayıtları, lazer, disk, plak, video gibi duymamızı veya görmemizi sağlayan gereçler için kullanılmalı. Eski dildeki kari, a uzun okunur, anlamına gelen terim ise okuyucu değil okurdur. Okurum bir reklam ajansında çalışıyor. Dolayısıyla bilgisayar tarayıcı, yazıcı gibi sayısal, dijital, teknolojiye dayalı araç ve gelişleri kullandığı anlaşılıyor. Üstelik de bunları büyük bir olasılıkla grafik gibi, resim gibi, film gibi yaratıcı sanat alanlarında kullanmakta. Kendi kullandığı teknolojinin ürettiği araç ve gelişler ile geleneksel dildeki kavram ve terimler arasında bir ayrıştırma çabasına girmesini son derece olumlu bir davranış olarak gördüğümü belirtmeliyim. Bu nedenle de bu konuya başlı başına tek bir makale ayırmayı uygun buldum. Hemen eklemeliyim ki teknolojik değişme ve gelişmenin dile yansıması son derece önemli bir toplum bilimsel olaydır ve Türkçe uzmanları açısından yeterince derinliğine irdelenmemiştir. Bir Yaşar Kemal sözlüğü yapacak kadar Türkçe ve edebiyat aşığı ve uzmanı olan Ali Püskülloğlu bilmem bu konuda çalışmaya ne der? Değerli okurumun faksını alınca düşündüm. Ben neden okur değil de okuyucu terimini kullanıyordum? Biliyorsunuz her dil yaşayan bir organizmadır. Ayrıca her dilin kendi mantığı vardır. Peki bu yaşayan organizmanın mantığı nerededir? Hiç kuşkusuz önce belli kavramları, ister somut olsun ister soyut, tanımlamalı ve aralarındaki farkları belirlemelidir. Örneğin ele almış olduğum örnekte okuyan bir gereç ile okuyan bir insan arasında bir farklılık vurgulanıyor. Bu örnekte aralarındaki ayrımın vurgulandığı şeyler sadece insan ile gereç değil, aynı zamanda okuma eyleminin niteliğindeki farktır da. Yani bir gerecin basılı bir ürünü okuması başkadır, bir insanın bir kitabı ya da bir makaleyi okuması başka. Peki ben neden okuyucuyu kullanıyordum da okuru kullanmıyordum? Üstelik neden okur terimi ilk anda bana itici gelmişti? Çünkü dilin mantığı dediğimiz o ele avuca sığmaz toplumsal alışkanlık taşıyan öğe bana, okumak eylemiyle benzer eylemler olan dinlemek ve seyretmek eylemleri arasındaki ilişkilerin çağrıştırdığı sözcüğü empoze etmişti de ondan. Tam bu noktada dilin mantığı dediğimiz öğenin çok önemli bir bölümünün ahenk kavramından oluştuğuna işaret etmem gerek. Sevgili dinleyicilerim ya da değerli izleyiciler veya artık argoya mal olmuş, vay anasını sayın seyirciler, deyişlerindeki dinleyici, izleyici ve seyirci terimleri beni okur yerine okuyucu sözcüğünü kullanmaya yöneltmişti. Yoksa okur teriminin genelleyici etkisinde kalsaydık, izleyici yerine izler, dinleyici yerine dinler, seyirci yerine de seyreder demek gerekirdi. Yine de teknolojik bir gelişme ve gelişmeyi yansıtarak bir insan ile bir gereç arasındaki farkı vurguladığı için okur terimini sevdim, benimsedim ve gördüğünüz gibi okuyucu yerine kullanmaya da başladım. Yağma kültürüne ram olmuş bir siyasal oligarşinin pençesinde kıvranan günümüz Türkiye'sinde dilin bu inceliklerini tartışmak hem de bir günlük gazetede bunu yapmak bir lüks mü? Cumhuriyet okurları için değil. Nitekim bu yazıda Cumhuriyet okurlarından birinin bana yönelttiği bir ince eleştiriden kaynaklanmadı mı? Birkaç küçük nokta. Son günlerde biriken üzerinde uzun uzun durulması gerekmeyen ama siz okurlarımla paylaşmak istediğim birkaç küçük nokta var. Hürriyet gazetesindeki teknik hatalar gittikçe çoğalıyor. Geçenlerde birinci sayfadaki manşet haberin bizim spot dediğimiz alt başlıklarında Meclis Başkanı Uluç Gürkan'ın adı yerine CHP milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın adı yazılmıştı. Birinci sayfada kabul edilmez bir yanlış. Ayrıca 2 Ağustos tarihli Ege Taşrası'nın 23. sayfasında Iğdır'a tuvalet uyarısı başlıklı tek sütuna 10-15 santimlik bir haber vardı. Belediye başkanının gazete ilanı ile tuvalet ve lavabo kullanımı konusunda vatandaşları uyardığı bildiriliyordu. Ama metinde haberin en can alıcı noktası olan uyarının ne olduğu yoktu. Ajda'nın ayağını ısırdığı iddia edilen fare ile ilgili en doğru haberi, yani ortada fare mare olmadığını Hıncal Uluç sabahta yazdı. Ama olmayan farenin her yerde aranmasıyla ilgili muhteşem haber, Fare Operasyonu 98 başlığı ile Interstar tarafından yapıldı. Ufuk Güldemir ve ekibini kutluyorum ama aynı zamanda uyarıyorum da. Ekranlar o denli garipleşti ki izleyici kimi zaman gırgır ile gerçek haberi birbirine karıştırabilir. Yine geçenlerde CTV'de Charles Bronson'un Komiser Babam isimli güzel bir filmi bilmem kaçıncı kez ekrana getirildi. Filmin ekranlarda yinelenme sayısı önemli değil. Türkçe olarak oynatılan filmde Allah ya da Tanrı yerine Lord denilerek büyük bir çeviri yanlışı yapılmış olması önemli. Hazreti İsa'nın bağışlayıcılığından söz edilip arkasından "Peki Lord'un bağışlayıcılığı ne oluyor?" gibi bir cümle söyleniyor. İzleyici İngilizce'de Tanrı'ya Lord dendiğini nereden bilsin? Bu hata tabii CTV'nin değil, ucuz çevirmenler kullanan film ithalatçılarının. Altyazılı filmlerde de bazen tam ters anlama gelen çeviri hataları yapılıyor. Bir başka nokta, çuvaldızdan sonra iğne olarak kendimize. Geçen pazartesi Aydınlanma Köşem'de Mukaddes Yağma Devleti'nde Af başlığıyla yayınlanan yazımın ikinci cümlesinde atlanan satırlardan dolayı iki cümle birbirine karışmış ve o bölüm anlaşılmaz olmuş. Ama esas fikir olan Mukaddes Yağma Devleti'nde yazarlara dokunulur, devleti sahiplenerek malı götürenlere dokunulmaz ana teması pek zedelenmediği için ayrıca bir düzeltme yayınlama gereği duymuyorum. Bu yanlış genellikle çok düzgün yazılmış ve doğrudan bilgisayardan faksladığım metinler yerine daktilo ile yazılmış ve elle düzeltilmiş, bundan dolayı zor okunan bu metni tatil yaptığım Kuşadası'ndan yolladığım için ortaya çıktı herhalde. Okurlarımdan özür dilerim. Son bir nokta ise 12 Eylül'de ortak bir yazgıyı paylaştığımız Hürriyet'in değerli köşe yazarı Sayın Serdar Turgut'a bir soru. Antonio Banderas'tan daha yakışıklı olan genel yayın yönetmeni, acaba Peter Jennings ile patron genel yayın yönetmeni ilişkilerini konuştuktan ve zirvede kalmanın bedelinin dünyanın her yerinde aynı olduğunu öğrendikten sonra niçin bu konuşma ona iyi geldi ve hiç olmazsa o gece rahat uyudu? Sakın bu arada genel yayın yönetmeni köşe yazarı ilişkileri de ele alınmış olmasın. Amacım Sayın Turgut'un aile ilişkilerine karışmak değil. Çünkü bu soruyu ona daha önce Rana Hanım'ın ya da Hamit Bey'in sormuş olacağını tahmin ediyorum. Ama yine de meslek merakı adına kendimi tutamadım. Bu konuda tüm Babı Telli'nin Sayın Serdar Turgut'un yanıtını sabırsızlıkla beklediğinden eminim. Fay kırığındaki nüans farkı ve milliyetteki hatalar. Değerli okurum Mehmet Kayadelen yolladığı e-postada benim de çok beğendiğim bir yazar olan Ergin Yıldızoğlu'nun bir yazısına değinerek şöyle diyor. Fay kırığını yazılarını beğeniyle okuduğum Sayın Ergin Yıldızoğlu'nun 1 Haziran 1998 tarihli yazısında gördüm. Bu yanlış kullanım yazıda biri ara başlıkta, Çin'den Orta Doğu'ya bir fay kırığı biçiminde, diğeri de metin içinde, Çin'den Orta Doğu'ya kadar uzanan jeopolitik bir fay kırığı biçiminde olmak üzere iki kez geçiyor. Fay sözcüklere göre dilimize Fransızcadan geçen bir yer bilim terimi. Anlamı, kayaç kütlelerinin bir kırılma düzlemi boyunca yerlerinden kayması. Terimin Türkçedeki karşılığı da kırık. Buna göre Yıldızoğlu fay kırığı derken tam olmasa da nüans farkındaki gibi bir yanlış hata mı yapmış oluyor? Değerli okuruma çok teşekkür ederim. Sadece benim de çok beğenerek okuduğum bir yazarın diline değil, aynı zamanda belirttiği hatayı bilinçsizce yapan pek çok kişiye ve bu arada bana da yardımcı oluyor. Doğrusu ben de fay kırığı tamlamasını meğerse yanlış olarak kullanıp dururmuşum. Tatilimi Kuşadası'nda geçirirken büyük gazetelerin Ege baskılarının taşra nüshalarını okudum doğal olarak. Bu arada Milliyet gazetesinde de gözü ve aklı yadırgatan çok önemli dizgi hataları gördüm. Bilmiyorum bu hatalar sonradan yapılan kent baskılarında düzeltildi mi? Bundan 15 yıl önce ben üniversiteden ayrılmak zorunda kalıp Hürriyet'te danışmanlık görevi yaparken bu tür hatalar kent nüshalarında düzeltilir, hatta kimi zaman yeni gelişen olaylara göre yepyeni bir gazete yapılırdı. Rupert Murdoch haberinde metinde Murdoch'ın servetinin 10 milyar dolar olduğu söylenirken resim altında 10 milyon dolar olarak yazılmıştı. Ben böyle ilkel hataların, yani sayfa sekreterinin metni iyi okumamasından kaynaklanan başlık ya da resim altı yazılarında haber metniyle tutarsız ve yanlış bilgilerin okurlara aktarılması olayının gazetelerde artık yaşanmadığını sanıyordum. Yine Milliyet'te en çok okunan kitaplar listesinde Padişah Anıları isimli kitap Padişah Anıları diye çıkmıştı. Bence bu hata çok daha vahim. Çünkü yazılan yanlış ismin de anlamı var ve kitabı önceden bilmeyen okur bunun bir dizgi hatası olduğunu anlamaz. Acaba bilgisayar yaygınlaşalı ve muhabirler ile yazarlar yazılarını doğrudan bilgisayara yollamaya başlayalı bu tür hatalar daha mı arttı? Acaba sayfa sekreterleri gazeteyi sadece ekranda mı görüyor? Şöyle adam gibi bir print out alıp sayfaya doğru dürüst bakmak olanaklı değil mi? Yoksa artık sayfa sekreterleri sayfayı benim dediğim eleştirel gözle hiç mi okumuyor? Erçetin Gözüm ve Akçin'in yazıları. Televizyon her şeye egemen görünse de benim için yazılı basının tadı başka. Elime gazeteleri ve dergileri alınca bir başka türlü keyifleniyorum. Zaten okumak eylemi bireysel, seyretmek eylemi ise daha ailesel, yani grupsal ya da toplumsal bir davranış değil mi? Evde herkes televizyonda neyin seyredileceğine karışıyor ama kimse benim ne okuduğumla ilgilenmiyor. Her neyse bugün iki önemli makaleden söz edeceğim. Bu iki önemli makalenin yazarları da önemli kişiler. Makalelerin ikisi de köşe yazarının kamuoyu lideri olma işlevine uygun. Hem aydınlatıcı, hem yol gösterici, hem de etkileyici. Bu nitelikleri ile sadece toplumu etkileme kaygısı değil, aynı zamanda kültür taşıyıcılığı işlevi de yapıyorlar. Ama birinde bir bilimsel hata, ötekinde ise aynı konuda bir eksiklik var. Bu iki yazar arkadaşım tesadüfen bu eleştirilerimi okurlar ya da duyarlarsa bana kırılmasınlar, alınmasınlar. Bu eleştirileri onları önemsediğim ve en azından bu makalede sözünü ettiğim yazılarını da beğendiğim için yapıyorum. İlk değinmek istediğim yazı Kenan Erçetingöz'ün Sabah gazetesinin eki olarak verilen Tele Şam'dan dergisinin 15 Ağustos 1998 tarihli nüshasında yazdığı Sayın Cumhurbaşkanım adlı Cumhurbaşkanı'na açık mektup niteliği taşıyan makalesi. Erçetingöz makalesinde RTÜK Kamuoyu Araştırmaları adlı bir faksdaki bilgilerden hareketle RTÜK'ün televizyon kapatmasından yakınıyor. RTÜK'ün sadece Ankara'da ve sadece 7.385 kişi üzerinde yaptığı araştırmalar sonunda televizyon kapattığını söylüyor ve bunu bu kitle Türkiye'deki izleyiciyi temsil edemeyeceği için sert bir biçimde eleştiriyor. Burada önemli bir hata var. Çünkü çarpıklık rakamda değil, araştırmanın tek bir kentte yapılmasında. Türkiye'deki bütün kamuoyu araştırmaları, hem de 8 partinin seçim sonunda aldığı oyların sıralamasını bile sadece binde sapmalarla seçim öncesinde ölçenler dahil, 1200 kişi dolayındaki insanla yapılır. Nüfusu 300 milyona yaklaşan Birleşik Amerika'da ise araştırma tekniklerindeki gelişmişlik sonunda bu rakam 400'e kadar düşmüştür. Erçetingöz'ün hem RTÜK'ün ekran karartmasından hem de yapılan araştırmanın sağlıksızlığından yakınması doğrudur. Ama gerekçe olarak kullandığı araştırmanın sadece 7.385 kişi üzerinde yapılmış olmasını eleştirmesi bilimsel ve dolayısıyla haklı bir tutum değildir. Hatta bu vesileyle bu rakamın gereksiz yere şişirilmiş bir sayı olduğunu belirtmeliyim. Tabii bu durum akla bir başka soruyu getiriyor. RTÜK bu araştırmaya acaba kaç para ödedi? Araştırma eğer gerçekten Ankara'nın merkez, Gölbaşı, Etimesgut ve Keçiören ilçelerinde yapılmışsa hiçbir biçimde Türkiye'yi temsil olanağı yoktur. Pek doğal olarak RTÜK'ün böyle bir araştırma sonunda ekran karartması da kabul edilemez. Yalnız burada da inşallah bir yanlış değerlendirme yoktur. Ben mevzuatı çok iyi bilmiyorum ama Rütük galiba araştırma yaparak değil, belli kurallara göre kurulda yaptığı oylama ile ekran karartıyor. Selim Akçin de Hürriyet'in eki olarak verilen TV Magazin adlı dergide 15 Ağustos 1998 tarihinde yazdığı İçimizdeki Yasakçı adlı makalesinde Rütük'ün bu araştırmasına değiniyor. Akçin, Erçetin Göz gibi araştırmanın teknik ayrıntılarına girerek güvensizlik belirtmemiş. Çok daha kuşkucu ve ihtiyatlı bir dille, Rütük'ün kamuoyunun eğilimleri olarak sunduğu sonuçlarla kendi görüşleri arasındaki çelişkileri vurgulamış. Tabii Erçetin Göz de Akçin de araştırmacılara danışsalardı, makaleleri çok daha sağlam eleştirel temellere otururdu. Rütük araştırmasını görmedim. Bu nedenle bu eleştiriyi sadece Rütük araştırması hakkındaki yazılar üstüne yazdım. Bilgi eksikliğinden dolayı kusur eylediysem affola. Aköz ve Gür'ün yanlışları. Hocalığın en güzel yanlarından biri sürekli gençlerle birlikte olmak. Onlara bir şeyler verebilmek dünyanın en güzel işlerinden biri. Belki daha da güzeli onlardan bir şeyler öğrenebilmek. Tabii bu arada hocalığın meslek hastalıkları da ortaya çıkıyor. Birinci olarak eskiyi bilmeyen gençlerin bilmediklerini de bilmemeleri ve üstelik neyi bilmediklerini de bilmedikleri için cahil cesur olur misali, tarihsel olarak ciddi yanlışlar yapmaları, uyarıldıkları zamanda neyi bilmediklerini bilmedikleri için işi önemsememeleri. İkinci olarak demokratik hak ve özgürlüklere yürekten inandığınız ve herkesin düşüncesine kendinizinki kadar saygı duyduğunuz için bazen yeterli bilgi sahibi olmayanların da örneğin sizin bütün ömrünüzü verdiğiniz bir alanda yanlış şeyler söylemelerini gerçek bir saygıyla dinlemek zorunda olmanız. Ama olsun, ben bu sakıncalara karşın yine de gençlere inanıyorum. Onların gerek akademik kariyerde, gerek bürokraside, gerek basında ve televizyonlarda, gerekse siyasette daha büyük yetki ve sorumluluk almalarını istiyorum ve destekliyorum. Sadece tek bir koşulum var. Yetki ve sorumluluk verilen gencin de yetki ve sorumluluk sahibi her insan gibi zaman zaman tartışmaya, yani mesleki ve ahlaki eğitiminin sürdürülmesine açık olmasını istiyorum. Bu nedenle de yaptıklarının zaman zaman başkaları ile eleştirel bir biçimde tartışılmasından yanayım. Bu yazıda bu anlayış içinde aşağıda belirteceğim yanlışları yapan genç arkadaşlarımın daha mükemmel gazeteciler olması amacına yönelik iyi niyetli bir çaba olarak algılanırsa çok memnun olurum. İlk yanlış Ayşen Gür'ün gazete Pazar'da 16 Ağustos 1998 günü yazdığı medya eleştirisini külahımı anlat başlıklı çok aydınlatıcı ve güzel yazısında gözüme çarptı. Gür bu yazısında Gavras'ın Çılgın Şehir adlı filmi üzerinde durarak Time Warner film şirketinin kendi filminde kendi televizyon kanalı olan CNN'in reklamını yaptığını, buna karşılık 20TH Century Fox filmlerinde de aynı sermayeye bağlı olan NBC kanalının reklamının yapıldığını vurguluyor. Gerçekten güzel bir nokta yakalamış. Yalnız yazısının bir yerinde eski cumhurbaşkanlarından Celal Bayar'a atfedilen bir söz aklıma geldi. Güya o bu memlekete komünizm gelecekse onu da biz getiririz demişti, diyor. Ayşen Gür yanlış biliyor. O sözü kimse Celal Bayar'a atfetmez. Bu cümle tek parti döneminin Ankara valisi olan Nevzat Tandoğan tarafından söylenmiştir. Celal Bayar ise ömrünün son yıllarında bu kış komünizm gelecek diye garip bir laf etmişti. İkinci olarak Emre Aköz 23 Ağustos 1998 tarihli medya tava köşesinde Mina Urgan ve 77 kuşağı 3 Fransız Türk'ün tuhaf hikayesi başlıklı yazısında Mina Urgan'ın Bir Dinozorun Anıları adlı kitabını eleştirirken önce Urgan'dan bir alıntı yaparak şöyle diyor. Eskiden rakı susuz içilirdi. Çok küçük rakı kadehleri vardı. O küçük kadehten önce rakı içilir, üstüne soğuk su içilirdi. İngilizler viskiyi susuz, sodasız içerler. Ancak o görgüsüz Amerikalılar viskiye buzlu su ya da soda katar. 1940'lı yıllarda Missouri gemisinin İstanbul limanına demir atmasıyla birlikte biz de onlara öykündük, rakımıza su kattık. Sayfa 15. Yanlış. Rakıyı sulu içmek eski bir gelenektir. Bu konuda Ahmet Rasim'in yazdıklarına bakabilirsiniz. ABD'nin Türkiye üzerindeki etkisini eleştirmek için çok daha ilginç ve doğru örnekler bulunabilirdi. Burada Aköz iki yanlış birden yapıyor. Birinci olarak rakı o zamanlar yaygın biçimde gerçekten Mina Urgan'ın dediği gibi içilirdi. Ben rakının o biçimde içildiğine Yahya Kemalli sofralarda gözlerimle tanık olduğum için bunu çok net olarak biliyorum. İkinci yanılgı ise Urgan'ın Amerikalılara yönelik eleştirisinin yanlışlığı üzerine. Urgan'ın sözünü ettiği eleştiri sadece kendisine özgü bir yargı değil. Onun kuşağının genellikle doğruluğu yanlışlığı bir yana paylaştığı bir kanı. Bu eleştiriyi de kendi kulaklarımla çok kez o dönemin insanlarından duydum. Medyada cehalet ve zarafet örnekleri. Bir toplum bilim öğrencisi olarak şu Türkiye'ye bayılıyorum. Hiçbir toplumda Türkiye'deki kadar çok, derin ve olduğu gibi medyaya yansıyan çelişkiyi bir arada bu denli etkili ve uzun süre yaşayamazsınız. Bir kez hemen gözden kaçırılmaması gereken iki temel çelişkiyi vurgulayalım. Türkiye'de medya, yağma kültürünün pençesinde yozlaşan siyasetin, halkın değil, çetelerin ve politikacıların ceplerini doldurmasına hizmet eden devletin denetlenmesinde en önemli demokratik kamu kurumu haline gelmiştir. Çelişki bunun neresinde derseniz yanıt hazır. Birinci çelişki medyanın bu özgürlüğe ve çeşitliliğe, anayasa ihlali bahasına, ailesine kıyak yapmak isteyen bir büyüğümüzün yasa dışı ve ahlak dışı çabaları ile kavuşmuş olmasında yatar. Yani özel, özgür, özerk ve özgün medyamızın bizzat kendisi, yasa dışı yollarla ailesini zengin etmek isteyen bir politikacının, yani yağma kültürünün bir sonucudur. Ama Türkiye'deki namuslu insanların kökünü kurutmak olanaklı olmadığı ve medya ne de olsa, öz işlevini yani haber verme görevini yerine getirmek zorunda bulunduğu için, özel, özgür özerk ve özgün medyamız dönüp, kendisini üreten bu yozlaşmayı, bu yağma kültürünü eleştirmeye başlamıştır. İkinci çelişki daha da büyük. Demokratik bir kamu kurumu olarak denetim işlevini gerçekten bir hakkın yerine getiren bu medya, aynı zamanda bir başka kamu görevi açısından, ülke halkının bilgisine, ahlakına ve zevkine katkıda bulunma açısından bütünüyle sınıfta kalmıştır. Her neyse, bugün amacım genel çelişkilerle başlayıp bu özel, özgür, özerk ve özgün medyamızdaki somut cehalet ve zarafet örneklerine değinmek. Önce iki adet cehalet örneği. Kanal 6, Cindoruk'un gafı başlığıyla geçtiğimiz haftaki akşam ana haber bültenlerinin birinde "Sizi Allah'ın rahmetinden koruyan bu şemsiye" diye başlayan ve partisini şemsiyeye benzeten Cindoruk'un metaforunu gaf diye niteledi ve asıl gafı kendi yaptı. Haber editörüne göre bir parti övülürken değerli olan Allah'ın rahmetinden halkı koruyan bir şemsiyeye benzetilemezdi. Çünkü Allah'ın rahmeti, Allah'ın koruması, esirgemesi ve affı anlamına geldiği için bundan korunmak gerekmezdi. Bu ifade bir gaf idi. Herhalde bunu yazan ya çok genç ya da Anadolu'yu bilmeyen bir arkadaş. Biraz kültür birikimi olsaydı bu arkadaş, Allah'ın rahmeti deyiminin yağmur anlamına geldiğini ve Cindoruk'un sizi yağmurdan koruyan şemsiye anlamına gelen bir cümle kurduğunu fark ederdi. Burada belirtmek istediğim ikinci gafı izleyen sevgili dostum Güldemir ise herhalde ekran başında saçını başını yolmuştur. Değerli spiker Sayın Feyman, Rusya'nın devalüasyon yaptığı günün akşamı Interstar'ın güzel bir habercilik anlayışıyla ekrana canlı olarak getirdiği Güneş Taner'e, "Peki bu devalüasyon laleli piyasasını canlandırır mı?" diye beklenen sonucun tam tersini ifade eden çok cahilce bir soru sordu. Oysa artık sokaktaki adam bile biliyor ki, bir ülkenin parasının değerinin düşürülmesi, başka ülkelerden olan ithalatını kısar, ihracatını arttırır. Ruslar lalelikten sadece mal aldıklarına göre, bu ithalatın derhal olumsuz etkilenmesi, devalüasyonun kaçınılmaz sonuçlarından biridir. Nitekim bu uygunsuz soru karşısında şaşıran Taner, "Bakın şimdi size anlatayım" diyerek uzun bir ekonomi dersi vermeye girişip durumu kurtarmaya çalıştı. Şimdi bir yazara ve bir karikatüriste ilişkin iki de zarafet örneği. Biri Tekin Aral'ın Hürriyet Pazar'daki bir yazısı. Tekin Aral, hafta sonlarında yazdığı güzel mizah yazılarından birinde, 10 Ağustos 1998 bizim Anchorman tartışmasına çok iyi ışık tuttu. Tekin Aral'ın tanımına göre olmuş bitmiş olaylara maydanoz olan ve ahkam kesen anlamına geliyormuş Anchorman. İkinci zarafet örneği bir başka Aral'dan, karikatürist Oğuz Aral'dan bir uyarı olarak hem de çalıştığı gazetenin Hürriyet'in genel yayın yönetmeni olan Ertuğrul Özkök'e bir uyarı olarak geldi. Fransız milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferinden sonra Fransızların tutumunu örnek göstererek milliyetçilik üzerine bir makale yazan Özkök'e Oğuz Aral, sözünü ettiği kavramın milliyetçilik değil, yurtseverlik olduğunu hatırlatıverdi. Aslında gerek cehalet gerekse zarafet örnekleri daha çok ama yerimiz tükendi. Mina Urgan, işte insan. Mina Urgan'ın yaşamından kesitler aktardığı Bir Dinozorun Anıları adlı kitabını hala okumadıysanız derhal okumanızı öneririm. Hala okumadıysanız diyorum çünkü benim elimdeki oldukça eski bir kopya ve 15. basım. Şimdi herhalde 30. basıma doğru yol almıştır bu müstesna kitap. Medya notu köşesini pek sevmediğimi birkaç kez siz okurlarımla paylaşmıştım. Çünkü bu köşe genellikle yazılı ve elektronik medyadaki yanlışlıklar üzerine kurulu bir yapıya sahip. Bu nedenle de insanların gözüme çarpan ya da kulağıma çalınan yanlışları üzerinde duruyorum. Böylece pek çok medya mensubunu aralarında desteklenmesi ve yüreklendirilmesi gerektiğine inandığım gençlerde bulunan pek çok insanı üzmek ve kızdırmak ve bu nedenle de üzerime saldırtmak gibi bu yaştan sonra hiç de istemediğim bir sonuç veriyor bu sütun. Bu gençlerin bir bölümü bazen nezaket ve terbiye, hatta kimi zaman mantık sınırlarını bile aşan tepkiler veriyorlar. O zaman daha da çok üzülüyorum. Nezaket, terbiye ve mantık kurallarını zorlayan tepkilerden, kendim için değil, bu tepkileri gösterenler adına hüzün duyuyorum. Ama onların mutlaka olgunlaşacaklarına ve daha iyiye doğru gelişeceklerine olan inancımı da yitirmiyorum. Her neyse, gelelim yaptığı pek çok baskı ile başlı başına bir medya olayı haline gelen Mina Urgan'ın anılarına. Mina Urgan'ın anıları Türkiye'nin en çalkantılı dönemlerinde sanat, edebiyat ve siyaset dünyasının en ünlü kişileriyle tanışma ve onlarla yaşamı paylaşma fırsatı bulmuş bir insanın izlenimlerini son derece açık sözlü ve hatta sivri dilli bir üslupla okura aktaran bir kitap. Mina Urgan herkesten ve her şeyden önce kendine, kendi eylem ve düşüncelerine eleştirel yaklaşan bir kişiliğe sahip. Okur kitabın hemen hemen bütün sayfalarında Urgan'ın kendisine yönelik bu eleştirelliğinin yüksek dozda bir zeka ve ince bir mizahla bütünleştiğini gözlemliyor. Tabii kendisiyle bu denli açık ve acımasız hesaplaşan bir yazarın yaşadıklarını aktarırken ne denli ilginç portreler çizdiğini, toplumsal ve kişisel olayları ne denli renkli ve derin bir gözlem gücüyle aktardığını belirtmeye gerek yok. Kitap boyunca Mina Urgan'ın tüm çevresiyle bu arada pek çok yerleşik değer ile nasıl hesaplaştığını son derece akıcı bir üslupla izliyor okuyucu. Mina Urgan'ın pek çok ideolojiyle nasıl ters düştüğünü, onları kimi zaman açıkça, kimi zaman da satır aralarında ince bir zevk ürünü olan taşlamalarla nasıl eleştirdiğini zevkle görmek için kitabı okumalısınız. Bu kitabı okuduğunuzda yaşamındaki esas öğesi sevgi olan bir insanı tanıyacaksınız. Yazarın insanlığını tüm ideolojilerin üstünde tuttuğunu ve ne denli insansever bir kişiliğe sahip olduğunu görecek, işte insan diyeceksiniz. Hiç tanışmadığım Mina Urgan'ın önce kendine yönelik eleştirel yaklaşımı, sonra inanılmaz açık sözlülüğü ve son olarak da okuru sarıp sarmalayan insan sevgisi beni gerçekten çok etkiledi. Her yapıt ve her anı kitabı gibi Urgan'ın anıları da sübjektif ve objektif eleştirilere açık. Tabii tüm yerleşik değerleri ve güncel değer yozlaşmasını aynı anda sorgulayan bu kitaba, özellikle milliyetçi, mukaddesatçı, muhafazakar çevrelerden ya da eski ideolojilerden, döndüklerini iftiharla açıklayan bazı kişilerden ve ikinci cumhuriyetçilerden büyük tepkilerin gelmesi de kaçınılmazdı. Ama yazarın gözlemlerini ve yargılarını en azından onunkilerle aynı derecede sübjektiflik taşıyan kendi deneyimlerimiz ve değerlerimiz ile, üstelik rakının bir zamanlar bazı çevrelerde yaygın olarak su katılmadan içildiği, ya da Arap harfli eski yazının okuma yazmayı zorlaştıran niteliği gibi bazı objektif ve tarihsel gerçekleri bile göz ardı ederek eleştirmek, kendi adı olan Mina kelimesinin Farsçadan gelmesi ve onun anlamını bilmesiyle divan edebiyatındaki Arapça ve Farsça sözcükleri yadırgayışı arasında çelişki görmek, Fransızların meyveleri yıkamadığını ve bu yüzden tifo olduğunu söyleyen bir insana Fransız kültürünü yüceltiyor demek ve bütün bunları objektif eleştirilermiş gibi göstermek bir anı kitabına yapılacak en büyük haksızlıktır diye düşünüyorum. MİT Müsteşarı kim? Geçenlerde önce bugünkü kendi gazetem Cumhuriyet'te, sonra da eski kendi gazetem Hürriyet'te önemli bir makamın sahibi ile ilgili iki yanlış gördüm. Gazeteci dostlarımız nedense insanların adları, kuruluşları ve ünvanları hakkında fazla bir titizlik göstermiyor. Bu yanlışlar bana eski günlerde aileme oldukça sıkıntılı günler yaşatmış olan bir basın kazasını anımsattı. Hiç unutmam, Kültür Bakanlığı müsteşarı olduğum dönemde Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında Kültür Bakanlığı müsteşarının oğlu uyuşturucu baskınında yakalandı diye bir haber çıkmıştı da bizim ailede yer yerinden oynamıştı. Aslında haberi yazan doğru yazmış, müsteşar yardımcısının oğlu demişti. Ama haberin başlığını koyan sayfa sekreteri yardımcı sözcüğünü fazla bulup budayınca ünvanlar, makamlar ve kişiler birbirine karışmıştı. Haber okunduğu zaman oğlu yakalanan kişinin ben olmadığım anlaşılıyordu ama Türkiye'de kim başlığın altındaki metni doğru dürüst okuyor ki? Geçen günlerde aynı hatanın iki ciddi gazetede yinelendiğini görünce aklıma bu anı geldi. 18 Ağustos 1988 tarihli Cumhuriyet gazetesinde Mehmet Ağar'ın oğlunun düğün haberi verilirken düğüne katılanlar arasında adı belirtilen Korkut Eken'in ünvanı MİT Müsteşarı olarak yazılmıştı. Susurluk çetesi olayında adı Mehmet Ağar ile birlikte anılan Korkut Eken'in düğüne katılması elbette önemli bir haberdi. Bu haber başka gazetelerde var mıydı? Şu anda anımsayamıyorum. Ama Korkut Eken hiçbir zaman MİT Müsteşarı olmamıştı. Haber İstanbul Haber Servisi kaynaklıydı. Yani bu hatayı yapanın kim olduğu bilinmiyordu. Cumhuriyet gibi ciddi bir gazetede böyle önemli bir olayda adı geçen ve kamuoyunda tanınan bir kişinin ünvanının yanlış yazılması beni oldukça üzdü. Üstelik MİT Müsteşarlığı da son günlerde sürekli olarak kamuoyunda tartışma konusu edildiği için müsteşarın adının bilinmemesi de ayrıca önemli bir hataydı. Ertesi gün aynı tür bir yanlışı yine ciddi bir gazete saydığım Hürriyet'te gördüm. Üstelik bu kez haberi yazan belliydi. Eski dostum 1970'li yıllardaki Ankara günlerimde çocuklarımızı sinemaya götürürken sık sık karşılaştığımız Esen Ünür. Amerika'dan yazdığı haberde Washington Büyükelçiliğimizde hukuk müşavirliği görevinde çalışan MİT eski müsteşarı Mehmet Eymür'ün merkeze alındığını bildiriyordu. Haberin Eymür merkeze alındı biçimindeki başlığı doğru ama haber metnindeki MİT eski müsteşarı ifadesi yanlıştı. Eymür hiçbir zaman MİT müsteşarlığı yapmamıştı. Esen Ünür'ün bunu bilmemesi olanaksız olduğu için ben herhalde diyorum, haber biraz uzundu, sayfa sekreteri metni kısaltırken bu ünvan yanlışını da yaptı. Tabii yanlış doğrudan Esen Ünür'den de kaynaklanmış olabilir. Bana bu konuda bir açıklama gelirse bu sütunda yayınlamaya hazırım. Ama tabii Ertuğrul Özkök'ün artık böyle ayrıntılarla uğraşmaya pek zamanı olduğunu sanmıyorum. Bu arada söz MİT müsteşarlığından açılmışken bir MİT üst görevlisine atfen basında yer alan, basında su başlarını 68'liler tutmuş, bu yüzden Susurluk ve çete olaylarında MİT yıpratılıyor mealindeki ifadeyi çok yadırgadığımı belirtmek isterim. Eğer bu sözler yürekten, inanılarak söylenmişse, bunları söyleyen görevlinin Türkiye'de olup bitenleri çok iyi izlediğini öne sürmek pek olanaklı değil gibi gözüküyor. Yok eğer bu sözler inanılmadan sadece örgütü korumak için bir desenformasyon amacıyla söylenmişse o zaman durum daha da vahim. Gerçekler bilerek saptırılıyor demektir. Dilerim MİT'in iç politikaya alet edildiği ve sonuç olarak toplumu 28 Şubat 1997 noktasına getiren irtica ve çete oluşumlarına yol açan süreç yeniden hortlamıyordur. Mahmut, Tali, Öngören ve Mayodram'da Er Ryan. Türkiye bir süredir sinemanın yeniden doğuşuna tanık oluyor. Sadece sinema salonlarının artışını ve izleyicinin yeniden sinemaya dönüşünü değil, Türk sineması olarak yapılan yeni filmleri de kastediyorum. Sinema ve televizyon konusu sütundaşım sevgili Mahmut Tali, A Kısa Okunur, Öngören'in uzmanlık alanıdır. Benim Hacettepe'de öğretim üyesi olduğum Ankara yıllarımda Mahmut Tali Öngören ile Ankara Sinematek Derneği'nin yönetiminde birlikte çalışmak onurunu ve keyfini yaşamıştım. Siyasal yazılarımın altında medya notu olarak filizlenen bu sütuna başladığımdan beri içimde hep Mahmut Tali Öngören'in önemini, tarihsel olarak Türkiye'ye kazandırdıklarını belirtmek, yazılarındaki öğretici öğelere dikkat çekmek ve kendisine bir kez daha saygıyla selamlamak istiyorum. Kısmet bu yazıya imiş. Mahmut Tali Öngören, Türkiye'de televizyonu kuran adamdır. Ayrıca bir gün yeri geldiğinde anlatırım, İhsan Doğramacı ile ilk kavgamız da kendisinin yüzünden olmuştu. Mahmut Tali Öngören bir tarihtir. Zamanı geçmiş, tarihe karışarak yok olmuş anlamında değil, bugünleri oluşturan birikimlerin altında imzası olan ve hala söyleyecek sözü olan anlamında bir tarihtir o.